Pfizer'ın koronavirüs aşısının Avustralya'da kullanımı onaylandı ve Şubat sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni Zelandalılar bugün ülkede görülen yeni bir COVID-19 vakasının kısıtlamalara yol açıp açmayacağını öğrenecek. Türkiye 5 yıllık bir aradan sonra Avrupa Birliği ile bozulan ilişkileri onarma yolunda bir adım olarak bugün Yunanistan'la istikşafi görüşmelere yeniden başlıyor. Başbakan Scott Morrison, Pfizer-BioNTech aşısının Avustralya'da kullanımı için onaylanmasının COVID-19'la mücadelede önemli bir adım olduğunu söyledi. Avustralya'nın Tıbbi Ürün Düzenleyici Kurumu Terapotik Ürünler İdaresi aşının 16 yaş ve üzeri kişilerde kullanımı için yüksek güvenlik ve etkinlik standartlarını karşıladığını kaydetti. Morrison, Pfizer'ın aşılamanın Şubat sonunda başlaması için dozları zamanında göndermekte olduğunu söyledi. Ve bu yüzden birkaç hafta önce belirlediğimiz zaman çerçevesinin sınırlarında kalıyoruz. Ancak açıkçası sınırlarımızın çok ötesinde var olan olaylar ve koşullar nedeniyle temkinli olmaya devam edilecek diyen Morrison, bu nedenle Avustralya'da kendi aşımızı üretebilmemiz için CSL ve AstraZeneca ile düzenlemeler yaptık ve bu şimdi gerçekleşiyor diye konuştu. Federal Sağlık Bakanlığı Sekreteri Brandon Murphy de önümüzdeki ay yapılacak toplu aşılama kampanyasının çok büyük bir lojistik zorluk olacağını söyledi. Bu aşılama yolculuğu için devam eden hazırlık çok büyük. Doğru yapmak istiyoruz diyen Murphy, 26 milyon insanın aşılanması konusunda önemli lojistik sorunlarımız var. Bu klinikleri, hassas klinikleri başlatmak için çok dikkatli planlamalar yapıyoruz. Bu yüzden önce sınır çalışanları, karantina çalışanları, COVID riski altındaki sağlık çalışanları, bakım altındaki yaşlılar, engelli kişiler ve onlarla ilgilenen personelle aşılamaya başlayabiliriz diye konuştu. Sağlık ve teknoloji uzmanları federal hükümeti yanlış bilgilerle mücadele etmek için büyük teknoloji şirketlerinin sosyal medyada en çok paylaşılan COVID-19 materyallerinin bir listesini tutmalarını gerektiren yeni yasaları geçirmeye çağırıyor. Federal parlamenterlere yazılan bir mektupta Halk Sağlığı Koalisyonu Reset Avustralya, listenin yanlış bilgileri bulup izlemek ve topluma verilecek kanıtları geliştirmek için kullanılabileceğini söylüyor. Reset Avustralya, bir gönderi 100'den fazla kullanıcı tarafından paylaşılıyorsa, şirketlerin bunu paylaşanların cinsiyeti, yaşı, yaşadığı yeri ve dili gibi demografik bilgileri yayınlaması gerektiğini söylüyor. Bu fikri destekleyen gruplar arasında Melbourne'daki Doherty Enstitüsü, Aşı Koalisyonu ve Avustralya Aşı Vakfı da yer alıyor. Victoria'lı yetkililer eyalet genelinde ilan edilen yangın yasaklarıyla birlikte orman yangını sezonunun şimdiye kadarki en kötü koşullarına hazırlanıyor. Bugün Victoria'nın kuzeybatısındaki sıcaklıkların 40'lı rakamlara yükselmesi ve Melbourne'da beklenen 39 derece sıcaklık da dahil olmak üzere eyaletin çoğunda 30'ların üstünde olması bekleniyor. Meteoroloji bürosundan Jonathan Howe, Güneydoğu Avustralya'nın büyük bir kısmının yılın ilk sıcak dalgasından etkilendiğini söylüyor. Bu 2021'in ilk büyük sıcak dalgası ve bu birkaç haftadır Batı Avustralya'da görülen çok sıcak hava kütlesinden kaynaklanıyor. Perth'teki halk gerçekten bu yüksek sıcaklıkları çok hissedecek ve bu sıcak hava Güneydoğu'ya taşınıyor diyen Howe, Güneydoğu başkentlerinde bu yıl ortalama 40 dereceye kadar maksimum sıcaklıklar görüleceğini işaret etti. Yeni araştırmalar sigara içmenin Avustralya yerli halkında daha önce düşünülenden neredeyse 2 kat daha fazla ölüme neden olduğunu buldu. Avustralya Ulusal Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 45 yaş ve üstü Aborjin ve Torres Boğazı adalı yetişkinler arasında sigara içmenin ölümlerin %50'sine neden olduğunu buldu. Bu oranın diğer yerli Avustralyalılar arasındaysa %37 olduğu belirtildi. Her sigara içmeyen yerli Avustralyalının fazladan 10 yıl yaşayabileceğini işaret eden çalışma, 2006'dan bu yana 10 yıl içinde 1300'den fazla kişinin verilerini analiz etti. Yeni Zelanda'nın Covid'den sorumlu bakanı Chris Hipkins, ülkenin otel karantinası dışında kaydedilen yeni Covid-19 vakasının bir Güney Afrika varyantı olduğunu doğruladığını söyledi. Yetkililer 56 yaşındaki bir kadının otel karantinasında 14 gün geçirmesinin ardından aldığı pozitif test sonucu nedeniyle virüsün toplumdaki olası yayılma kapsamını araştırıyor. Hipkins, sağlık görevlilerinin temas izleme çabalarında titiz davrandıklarını söyledi.
And the source of infection is highly likely to be a fellow returnee.
Enfeksiyon kaynağının kişinin Pullman Oteli'nde kaldığı süre boyunca geri dönen biri olma olasılığı yüksek. İki kişi Pullman Oteli'nin aynı katında birbirine yakın olan odalarda kaldı diyen Hipkins, yetkililer bana enfeksiyonun doğrudan bir enfeksiyon olduğundan ve bu iki kişi arasında başka bir kayıp halkı olmadığından emin olduklarını söyledi. Bu noktada enfeksiyonun nasıl gerçekleştiğini tam olarak bilmiyoruz ve bununla ilgili araştırma devam ediyor diye konuştu. Avrupa Birliği Covid-19 aşı üreticilerinin aşı teslimatları için imzalanmış sözleşmeleri yerine getirmelerini sağlamak için önlemler düşürüldüğünü duyurdu. İlaç şirketleri Pfizer ve AstraZeneca tedarik zincirleriyle ilgili sorunlar nedeniyle vaat edilen sayıda dozun teslim edilmesinde gecikmeler ve zorluklar yaşadığını açıkladı. Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel şirketlerden şeffaflık talep etti.
Il est certain, c'est un point très ferme que je
This is a very firm point that I want to express in the name of
Avrupa Birliği adına ifade etmek istediğim çok kesin bir nokta. İlaç şirketlerinin imzaladıkları sözleşmelere saygı duymalarını sağlamayı planlıyoruz. Ayrıca şeffaflık olmasını bekliyoruz diyen Michel, bunun için ellerindeki tüm yasal araçları kullandıklarını kaydetti. Hollanda'da daha katı Covid-19 önlemlerine karşı protestolar şiddet olaylarına dönüştü. Yetkililer cumartesi günü başlayan sokağa çıkma yasağı nedeniyle yüzlerce protestocunun toplandığı Amsterdam'ın merkezindeki bir meydanda tazikli su ve polis köpeklerini kullandı. Polise taşla karşılık veren protestocular merkez istasyonu civarındaki bisiklet ve araçları ateşe verdi. Camları kırılan civardaki mağaza ve dükkanlarda protestocular tarafından yağmalandı. Tren ve otobüs trafiği olaylar nedeniyle durmak zorunda kaldı. Cumartesi gecesi Covid-19 test merkezinin ateşe verildiği Urk kentinde ise sokağa çıkma yasağının uygulanması için çok sayıda polis ekibi görevlendirildi. Hollanda'da koronavirüs salgınını önlemek amacıyla uygulanan sokağa çıkma yasağı 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ülke çapındaki ilk sokağa çıkma yasağı oldu. Binlerce Brezilyalı Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'nun görevden alınması için sokaklarda protesto gösterileri düzenledi. Bolsonaro aşılamanın başlamasındaki gecikme nedeniyle yinelenen eleştirilerle birlikte hastane yoğun bakım yatakları için bir bekleme listesi ve tıbbi oksijen yetersizliği yaşanan Mahnozi şehrindeki sağlık sisteminin çöküşü sorunlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Protestocu Patricia Arantes, ülkedeki artan sayıdaki koronavirüs ölümlerini durdurmak için daha çok şey yapılması gerektiğini söyledi.
He's underestimating a virus that is killing people.
Bolsonaro öldürmekte olan bir virüsü hafife alıyor. Şimdiye kadar Brezilya'da 215 binden fazla insan öldü ve o bunu reddediyor diyen protestocu virüsü küçük bir grip olarak adlandırıyor ve ben onun grip dediği bu virüsten 23 arkadaşımı kaybettim. Artık buna katlanamıyoruz diye konuştu. Mozambikli yetkililer şiddetli rüzgarların ve şiddetli yağmurların binlerce binayı ve mahsulü mahvettiğini ve yaklaşık 7 bin kişiyi de yerinden ettiğini söylüyor. Tropikal kasırga Elozi, cumartesi sabahı Mozambik'in Sofala kıyılarını vurmasının ardından Zimbabwe, Swatini ve Güney Afrika'ya yöneldi. Uluslararası Kızıl Aç Federasyonu'ndan Gorkmaz Hüseynov, enkaz kaldırma çalışmalarının sel riskinden etkileneceğini beklediğini söyledi.
We have been kind of lucky that the speed of the wind
sel oldu ancak rüzgarın hızı tahmin ettiğimiz kadar yüksek olmadığı için şanslıydık diyen Hüseyinov, tahmin edebileceğiniz gibi sert bir rüzgar var. Yağışların etkisiyle sel felaketleri oldu ve telekomünikasyon sistemi bozuldu diye konuştu. Elozi, Aralık ayındaki Shalani'den sonra bu sezon Mozambik'i vuran ikinci kasırga oldu. Avustralya, Hollandalı yetkililerin dünyanın en büyük uyuşturucu çetelerinden birinin sözde başkanını tutuklaması sonrasında Hollanda'dan resmi bir iade talebine hazırlanıyor. Çin doğumlu Kanada vatandaşı Tsi Chi Lop, Avustralya Federal Polisi tarafından çıkarılan tutuklama emri üzerine Cuma günü Amsterdam'dan Kanada'ya uçmak üzereyken gözaltına alındı. Tsi Chi Lop'un Asya Pasifik'te 70 milyar dolarlık yasa dışı uyuşturucu pazarına hakim olan The Company'nin başkanı olduğu söyleniyor. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2 günlük Brüksel ziyareti ardından ve bu hafta başlayacak Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmeleri öncesinde uzun zamandan beri görülmeyen sıcak temaslar yaşanıyor. Avrupa Birliği'nden diplomatik kaynaklar Mart ayında görüşülecek Türkiye yaptırımları konusunda temkinli davranmayı tercih ettiklerini ifade ediyor. Ankara yönetiminin Doğu Akdeniz'deki tartışmalı alanlardan çekilmesi ve Avrupa Birliği'ne pozitif yaklaşımının ötesinde insan hakları konusunda somut adımlar beklediklerini vurgulayan diplomatlar, bu adımlar atılana kadar yaptırımlar üzerinde çalışmaların devam edeceğini vurguluyor. Avrupa Birliği dış politika sorumlusu Joseph Borrell, Reuters'e yaptığı açıklamada Türkiye konusunda iyimser olduklarının altını çizerek bir fırsat penceresi gördüğünü, ancak Ankara'nın çatışma hattını terk etmesi ve diyalog arayışına girmesi gerektiğini söyledi. Daha önce Avrupa Birliği'ni stratejik körlükle suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Ankara'da Avrupa Birliği büyükelçileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'nin ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu söylemişti. Bu arada Türkiye ve Yunanistan istikşafi görüşmeleri bugün İstanbul'da yapılacak. Sorunların çözüme kavuşması zor görünse de uzmanlar iki komşu arasında diyalog kurulmasının önemli olduğu görüşünde. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasında yaşanan sorunlara adil, kalıcı ve kapsamlı çözümler geliştirmek amacıyla başlatılan istikşafi görüşmelerden umutlu olduklarını, ancak adaların askerden arındırılmasına ilişkin hiçbir tartışma yapmayacaklarını söyledi. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 140 kişi daha hayatını kaybetti. 684 yeni hasta dahil olmak üzere 5277 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam ölüm sayısı 25.073'e, toplam vaka sayısı ise 2.429.605'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek CoronaVac aşılarının 6,5 milyon dozunun daha pazartesi sabahı Türkiye'de olacağını duyurdu. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü 6,5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak ifadesini kullandı. Öte yandan Tokat'ta mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken hastaların yurt dışı bağlantılarının bulunmadığı ifade edildi. Çok Uluslu Yatırım Bankası Goldman Sachs, Türk lirasının değer kazanma trendinin Merkez Bankası'ndaki döviz rezervleriyle sınırlanabileceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Finans Kuruluşu'nun 3 aylık piyasa tahminlerinin açıkladığı notta, Türk lirası için dolar kuru tahmini 7 ila 7,5 TL olarak belirtildi. Türkiye'de siyaset gündemine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül arasındaki tartışma damga vurdu. Soylu, annesine sosyal medya üzerinden küfürlü hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi. Gül'ün yanıtı ise klavye başına geçip bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır. Ama yargıya parmak sallayamaz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan geminin 4. kaptanıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Gabon'a demirleyen geminin saldırıdan kurtulan 3 personelinin sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedilen Erdoğan'ın kaçırılan personelin kurtarılması için de girişimlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirttiği ifade edildi. Son olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehditler yağdırmasıyla gündem olan organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'nın il ziyaretlerinde AKP plakalı bir araca binmesi dikkat çekti. Gazeteci Özlem Gürses'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Çakıcı'nın lüks araçlardan oluşan konvoyunda AKP plakalı Audi model bir aracın bulunduğu görüldü. Gürses asıl olarak TikTok'ta paylaşılmış olan videoyu Twitter hesabından Alaaddin Çakıcı'nın Türkiye il ziyaretlerinde kullandığı araç konvoyu kendileri paylaşıyorlar açık bilgi diyerek paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 24 Ocak 1994 yılında katledilen gazeteci Uğur Mumcu için düzenlenen anma töreninde açıklamalarda bulundu.
Araştırmacı gazeteciliği ondan öğrendik. Kalpaklı Kuvayi Milliyeci olmayı ondan öğrendik. Öldüğünde arkasından çok şey söylendi. Faillerin yakalanacağını, asıl faillerin üzerine gidileceğini ısrarla söylediler. 28 yıl geçti. Asıl failler hala karanlıkta. Ülkesini seven, bayrağını seven herkes Uğur Mumcu'yu hiç unutmayacaktır. Uğur Mumcu bir cumhuriyet değeridir. Onu unutmak zaten mümkün değildir.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, T24 yazarı Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladı. Türkiye'de ilk yüze giren vergi rekortmenlerinin önemli bir bölümünün adını gizli tutmasını yorumlarken, iş dünyasında aman abi çökerler ifadesiyle dile getirilen bir korku yaşandığını söyleyen ve devlet gücü kullanılarak iş dünyasından taleplerde bulunulduğunu açıklayan Babacan, sosyal yardım alma koşulunun Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliği olduğunu dile getirdi. Babacan, yargıdaki sorunlara işaret ederken de vatandaşın hakkını ihlal eden mahkemelere hesap sorulması gerektiğini belirtti. Eski Halkların Demokratik Partisi Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Selahattin Demirtaş'ın tutuklandıktan sonra HDP'de eş başkanlığın değişmesine yönelik eleştirilerini yineledi. Kaplan, arkadaşımız, eş başkanımız Selahattin Demirtaş bir kuyudaydı. Onu kuyuda bıraktık. Öyle değil mi? Eş başkanımız olarak cezaevinde kalsaydı ne olacaktı sanki? İki kez cumhurbaşkanlığına aday gösterdik. O kadar yıl partide eş başkanlık yapmıştı. Onu değiştirmeye ne gerek vardı diye sordu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi'nin Selahattin Demirtaş için derhal serbest bırakılmalı kararını da yorumlayan Kaplan, Türkiye'nin kararı uygulamak zorunda olduğunu da vurguladı. Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Delipak, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliğinin hayal olduğunu savundu ve Türkiye'nin hilafetin merkezi Ortodoksluğun kalbi olduğunu belirtti. Bolu İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ömer Ersever, Bolu Ülke Ocakları'na yaptığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. Ersever, anlık olarak gelişen ziyarete tamamen insani gerekçeyle icabet ettiğini söyledi. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları karşılığı 5 Türk lirası 72 kuruştan, 77 Amerikan sentinden ve 63 Euro sentten işlem görüyor. Spor haberlerini programımızın ilerleyen dakikalarında dinleyebileceksiniz. Hava durumuna gelecek olursak, Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün hava başkent Canberra'da açık 37 derece, Sydney'de genelde açık 32, Melbourne'da çok sıcak olacak ancak öğleden sonra hava serinleyecek 39, Adelaide'de nemli ve öğleden sonra yağışlı 32, Perth'te parçalı bulutlu 27, Hobart'ta akşam saatlerine yağmurlu 35, Brisbane'da sabah saatlerine yer yer yağışlı 29 ve Darwin'de de yağışlı ve muhtemelen fırtınalı 30 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Nilgün Kılıç.